أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından ben Deniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, kuvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eğitim öğretim metotlarından basitten zora doğru gitmesi, küçükten büyüğe, basitten zora, daha basitinden daha kompleks mevzulara, hususlara gitmesi, böyle bir metodu takip etmesi konusu üzerinde durmuştuk. Onun devam eden bir kısım örnekleri var. Onu arz ettikten sonra yine Efendimiz Aleyhisselam'ın takip ettiği çok evrensel, cihan şumul, bütün eğitim öğretim camiasına örnek olacak, ışık tutacak metotlarını incelemeye, izlemeye devam edeceğiz inşallah. Basitten zora doğru bir yol takip etmesiyle ilgili olarak Hazreti Mevlana Hazretleri'nin Efendimiz Aleyhisselam'ın da uygulamalarını dikkate alarak şöyle bir tavsiyesi bulunuyor. Diyor ki Mevlana Hazretleri, çocuklara Kur'an ve sünneti öğretmeye başlamadan evvel ciddi bir edep talimi gerekmektedir. Yani öncelikle o yavrularımıza, o genç dimağlara Allah'ı tanıtmak, Allah'ı sevdirmek, onun ne kadar bizim kerim, cömert, yüce, kadir bir Rab olduğunu belletmek, sevdirmek, yani korkutmakla beraber tabii sevgi unsuru çok önemli, sevdirmek. Sonra onun bize gönderdiği Kur'an-ı Kerim'in ne kadar yüce, güzel, faydalı, rahmet, şifa bir kitap olduğunu belletmek, benimsetmek. Efendimiz Aleyhisselam'ın nasıl rahmetin alemin, alemlere rahmet bir peygamber olduğunu, ne kadar güzel ahlak numunesi, yüce ahlak sahibi bir peygamber olduğunu benimsetmek, onların kalbine bu güzel duyguları yerleştirmek esastır. Bunu güzelce belirtirsek ondan sonra onlara Kur'an-ı Kerim'i, Sünnet-i Seniyye'yi, İslam'ın diğer güzelliklerini öğretmek kolay hale gelecektir. Dolayısıyla yavrularımıza Elif Ba'yı öğretmeden önce Elif'in manasını, Allah Teala'nın peygamberin kim olduğunu ve Kur'an'ın nasıl azametli bir ilahi kelam olduğunu belirtmek lazım. Sadece bilgi vermek değil, aynı zamanda onların bunu iyice bellemesi, kalplerine yerleştirmesi gerekiyor. Önce onların minicik yüreklerini Allah ve Resulullah sevgisiyle, muhabbeti doldurmalı. İslam'ın nezaket, zarafet ve tüm güzellikleri o temiz kalplere aksettirilmelidir. Bu temel atılmadan, böyle bir sağlam temel olmadan üzerine bina edilecek hususlar zayıf kalacaktır ve anlaşılması zor olacaktır. Fahri Kainat Efendimiz sahabi-i kirama Kur'an-ı Kerim'in hepsini birden öğretmez. Bunda da safa safa, aşama aşama, yani tedriciliği esas alırdı. Bununla ilgili bir hatırasını Ebu Abdurrahman Es-Sülemi şöyle anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bizlere Kur'an-ı Kerim talim eden biri vardı. Bize şu haberi aktarmıştı. Biz Peygamber Efendimiz'den 10 ayet alır, bunlardaki bilgileri ve amelleri öğrenmeden diğer 10 ayete geçmezdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hem ilim hem de ameli birlikte öğretirdi. Ahmet bin Hanbel'de ve Heysemi'de geçen bir rivayet. Burada hadis-i şerifin sonundaki cümle çok önemli. Yani Resulullah Efendimiz aleyhisselam sadece bilgi vermiyor. Böyle teoride kalmıyor Efendimiz aleyhisselamın öğrettikleri. İlimle ameli birlikte öğretiyor ve bunun birlikte öğrenilmesi gerektiğini de onlara kavratıyordu Allah Resulü. Peygamber Efendimizin bu uygulamasından öğrenilen bilgileri hazmedip içimize sindirebilmek için teenniye dikkat edilmesinin gereği, lüzumu açıkça anlaşılmaktadır. Diğer taraftan da amelsiz ilmin, kendisiyle amel edilmeyen bilgilerin insana fazla bir fayda sağlamayacağı gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bundan hareketledir ki kıymetli dinleyenlerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem faydasız ilimden Allah Teala'ya sığınmıştır. Efendimiz aleyhisselam elde edilecek bilgileri faydalı bilgiler ve faydası olmayan la yenfa bilgiler olarak ikiye ayırırdı ve Cenab-ı Hak'tan faydalı ilim talep ederdi ki nitekim Taha suresinin 114. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak orada Peygamber aleyhisselama Estağfirullah ve kur Rabbi zidni ilme. Ya Rabbi benim ilmimi, faydalı ilmimi artır diye dua etmesini istemektedir. Peygamberin bir taraftan Cenab-ı Hakk'a Rabbi zidni ilmen, Ya Rabbi ilmimi artır diye dua ederken, faydalı bilgi talep ederken, bunun ziyadesini talep ederken, diğer taraftan ve eûzu bike min ilmin la yenfa, Ya Rabbi fayda vermeyen ilimden, bilgiden de sana sığarım buyurmuştu. Demek ki ilmin hepsi, bilginin hepsi insana fayda verecek diye bir kural yok. Fayda veren bilgiler olabileceği gibi insana fayda vermeyen, hatta zarar veren bilgiler de olabilir. Mesela sihir. Sihri öğrenmek, sihri yapmak. Cenab-ı Hak bunu yasaklıyor. Sihrin küfre yakın bir büyü olduğunu söylüyor. Ama insanlar ne yapıyor? Bunu bir ilim olarak öğreniyorlar. Başkalarına zarar vermek için öğreniyorlar, yapıyorlar. Ancak başkalarını bu sihrin zararlarından koruyabilmek için bu ilmin öğrenilmesine müsaade edilmiştir. Onun dışında yine insana zarar verecek nice zararlı yollar vardır, bilgiler vardır. Onlardan uzak durmak gerekir. Bilgiler de tıpkı yiyecekler gibidir, içecekler gibidir. Biz her bulduğumuz yemeği ve içeceği içmediğimiz gibi onun haramı, helali, faydalısı, zararlısı olduğu gibi bilgilerinde, kitaplarında, yazılarında, programlarında faydalısı olanın yanında zararları da vardır. Tıpkı Efendimiz Aleyhisselam gibi o zarar olanlarından Allah'a sığınmamız, onlardan uzak durmamız gerekmektedir. Eğitim ve öğretimde istediğimiz başarıyı elde edebilmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabe-i kiramın tatbik ettikleri bu terbiye metodunu, yani basitten zora doğru, kolaydan zora doğru, hafiften ağırına doğru bir yol takip etmemiz gerekmektedir. Zira insanın istidat, kabiliyet, idrak gücü ve kapasiteleri belli olup her şeyi bir anda veya kısa bir sürede öğrenmesi mümkün değildir. Bilgilerin ehem mühim olduğu gibi, yani bunlar içerisinde daha önde geleni, daha önemlisi, ilk önce öğrenilmesi gerekeni olduğu gibi onun peşinden geleni mühimi de bulunmaktadır. Faydalı ve zararlısı olanları da vardır. Hatta günümüzde değişik yollarla zararlı bilgiler insanımızın zihin ve gönüllerine daha çok nüfuz edebilmektedir. Çoğu kere lüzumsuz ve anlamsız bilgiler, lüzumlu hatta zaruri olan bilgilerin önüne geçirilerek genç dimağlara aşılanmaya çalışılmaktadır. İyi ile kötü, faydalı ile zararlı birbirine karışmaktadır. Böyle bilgi anarşisinin kol gezdiği şartlar altında sıhhatli bir eğitim, öğretim faaliyeti yürütmek oldukça zordur. Bunun Allah ve Resulünün emirleri çerçevesinde dikkatli bir şekilde tanzim edilmesi zarureti vardır. Hakikaten günümüzdeki televizyon yayınları, internet ortamı, sosyal medya ve insanlara çok farklı yollardan ulaşma imkanlarının olması büyük bir bilgi kirliliğini de beraberine getirmektedir. Ve insanımız çoğu zaman faydalı bilgiye ulaşma yolları da kapanmaktadır. O kadar zararlı bilgi, zararlı yayınlar var ki onlar içerisinde onları aşarak, onları bir bertaraf ederek aşarak doğru bilgiye, faydalı bilgiye ulaşma imkanları da zorlaşmaktadır. Dolayısıyla bu alanda bizlerin, Müslümanların, gerçeğin peşinde olan insanların büyük bir mücadele vermemiz gerektiği de gerçeği de ortadadır. Allah hepimizi muvaffak kılsın, hepimizi zararlı olan bütün görüntülerden, bilgilerden, onları okumaktan, dinlemekten, izlemekten muhafaza buyursun diye bir dua ile bu bahsi kapatmış olalım. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın dikkat ettiği, uygulamaya özen gösterdiği bir diğer metodu da itidale dikkat etmesi ve hitap ettiği insanları usandırmaması, bıktırmaması. Yani bir şeyi böyle acele ederek veya olması gerekenden fazla üzerine düşerek muhatabı usandırmak, bıktırmak gibi bir tehlikeye Efendimiz düşmezdi ve bu konuya da dikkat çekerlerdi hem sözleriyle hem de davranışlarıyla. Dolayısıyla eğitimle, öğretimle ilgilenen anneler, babalar, öğretmenler, bizler hepimiz insanlara bir şeyi tebliğ ederken, öğretmeye çalışırken Efendimizin bu prensibine, bu metoduna da bağlı kalmalıyız. Bunu dikkatle uygulamalıyız. İtidale dikkat etmeliyiz ve muhatabı, talebeyi usandırmamak için de dikkat göstermeliyiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Resul-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem çok seçkin, çok mümtaz bir muallim olarak muhatabının ruh halini, psikolojisini çok iyi bildiği için ona göre muamele ederdi. İtidali asla elden bırakmaz, onları bıktırıp usandırmamak, ilim tahsiline istek ve iştiyaklarını muhafaza için her zaman sohbet etmez, müsait oldukları zamanları kollardı. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisleriyle de bu tavrın peygamber metodu olduğunu bildirmiştir. Buyuruyor ki, hal ve gidişi iyi olmak ve itidal peygamberliğin 24 yüzünden biridir. Dersin muhtevası ve işleniş tarzı da itidal üzere, talebeyi usandırmayacak, bilakis sürekli canlı tutacak tarzda olmalıdır. Ebu Seleme'nin anlattığına göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ne itidalden sapan ne de tembellik eden kimselerdi. Sohbet meclislerinde yeri geldiğinde şiir okur ve cahiliye devrindeki hatıralarını anlatırlardı. Belki ileride gelecektir. İbn Abbas radıyallahu anh Efendimizin talebeleri ondan bahsederken, naklederken sahabenin alimlerinden, büyük müfessirlerinden sohbetlerinde, derslerinde böyle zaman zaman latifeler yaptığını, zaman zaman cahiliye dönemindeki bir kısım hatıraları anlattığını ve şiir okuduğunu ve bu şekilde de talebelerin rahatlattığını, onlara deşarj yaptığını, sonra da diğer yine ayetlerin tefsiri ve diğer ilmi konulara geçtiğini bize nakletmektedir. Bu büyük bir başarı alametidir. Öğretmenin büyük bir maharetidir bu. Ölçülü bir şekilde ders arasında uygun yerlerde böyle talebeyi rahatlatacak, ortamı yumuşatacak, talebenin o dinleme enerjisini tazeleyecek müdahalelerde bulunmak ve onu yapabilmek büyük bir maharet işidir. Ama gereklidir aynı zamanda. Ebu Bekir Es-Sakafi bildiğine göre de onlar biraz Kur'an, biraz da şiir okurlardı. Yani nasıl olsa bu talebeler gelmişler, işte hep böyle başından sonuna kadar Kur'an, ayetler, tefsir, hadis, onları okuyalım tarzında böyle yığınla üst üste yoğun bir şekilde o ciddi konuları takip etmezler. Ara sıra da araya bir şiir, bir hatıra, bir fıkra, uygun şekilde bir fıkra yerleştirirler ve o şekilde talebi rahatlatırlardı diye nakletiyor Ebu Bekir Es-Sakafi. Bu usul ders esnasında talebiyle yorulduğunda ve zihinleri durduğunda şiir, hikaye ve benzeri rahatlatıcı şeylerle onları ferahlatmak gerektiğini göstermektedir. Çünkü kalp ve zihin yorulduğunda manayı düşünüp idrak etmek zorlaşır, dikkatler dağılır ve başka yönlere kayar. Kaydığı zaman da talebe hocasını dinleyemez ve ondan istifade edemez. Demin de arz ettiğim üzere İbn Abbas radıyallahu anhuma, bu tercümanul Kur'an olan Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessirlerinden ve çok ünlü müfessir sahabe Hazreti Abbas Efendimizin oğlu Abdullah İbn Abbas talebeleriyle birlikte oturduğunda onlara bir müddet hadis-i şerif nakleder. Sonra iştahımızı açın, yani latife yapın, şiir okuyun, muhakkak ki ruhta bedenlerin usanması gibi usanır der ve Arapların darbi meselelerini anlatmaya başlardı. Sonra yine derse döner ve bunu ihtiyaç duydukça defalarca tekrarlardı. Kıymetli dinleyenlerimiz, hoca, öğretmen ve mürebbi adeta bir nakış ustasıdır. Talebe de o nakışın beyaz satıdır, sayfasıdır. İşlemedeki hata satıda değil nakkaşa aittir. Dolayısıyla nakkaş hatayı kendisinde aramalı ve devamlı olarak kendisini düzeltmelidir. Hasılı tanzim edilen eğitim sistemlerinde, yapılan müfredat programlarında insanın haleti ruhiyesi, psikolojisi ve onun sahip olduğu muhtelif zafiyetler nazar itibara alınmalı. Ders saatleri, dersin işleniş tarzı, teneffüs ve tatiller buna göre düzenlenmelidir. Zira eğitim ve öğretim bir süreç işidir. Uzun zaman sabır ve gayret ister. İlmen terakkinin en büyük manisi bıkmak ve usanmaktır. Bu problemleri aşmanın yegane yolu da şüphesiz en güzel örnek Üsve-i Hasene olan Efendimizin nurlu irşatlarından azami derece istifade etmektir. Ona da yine efendim talebenin halet-i ruhiyesini, psikolojisini dikkate alarak teneffüsüyle, ders arasındaki latifeleriyle, şiir ve nükteleriyle talebenin o dersi iştiyakla takip etme, dinleme şevkini ve zevkini hep canlı tutmak, bununla ilgili gereken her şeyi yapmak hem öğretmenin hem de eğitim sisteminin bir vazifesi olmalıdır. Kıymetli, değerli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın eğitiminde, öğretiminde dikkatimizi çeken ve bizim için çok önemli bir örnek teşkil edecek olan bir diğer husus da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kim olursa olsun muhataplarına değer vermesidir. Yani karşına kim gelirse gelsin, yaşlı, çocuk, kadın, erkek, hangi yaştan, hangi gruptan olursa olsun Efendimiz Aleyhisselam onlara gerçekten Allah'ın yarattığı bir kul olarak, Allah'ın özenle yarattığı bir varlık olarak, hani Yunus Emre'deki yaratılanı severiz, yaratandan ötürü sözünde kendisini bulan o ifade Efendimiz'de canlı bir misal halindeydi Allah Resulü'nde. Çok değer verirdi. Efendimiz Aleyhisselam'ı bu yönüyle iyi takip etmek lazım, iyi dinlemek lazım. Dolayısıyla Allah dostları da, gönül ehli insanlar da, ehli gün insanlar da buna çok dikkat gösterirler ve kim olursa olsun onların gönüllerinde bir iz bırakırlar. Bu iz bırakmanın da birinci şartı o insana değer vermeleridir. Dolayısıyla bunun, bu prensibin dikkatli bir şekilde ele alınması, incelenmesi de zaruridir diyoruz. Ve bugünkü programın sonuna gelmişken hepinize hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.